Evet sevgili seyirciler, bugün sizlerle Donanım Haber'de yeni bir konukla yine kripto üzerine konuşacağız ama konuğumuz Dicle Yurdakul. Bir kendisinden rica edeceğim tanıtmasını çünkü benim tanıtabileceğim kadar kısa bir titri yok. O yüzden bir önce kendinizden bahsederseniz güzel olur. Ederim. Hoş geldiniz.
Tabii ki hoş bulduk. Çok teşekkürler. Akademik taraftan başlayayım.
Tamam.
Doçent doktor
Ancak,
Dicle Yurdakul
zaten
diye takdim edeyim kendimi. Aslında background'ım pazarlama, tüketici davranışları, davranış bilimleri çalışıyorum. Hı-hı. Ama tabii insanın davranışının işin içerisine etkin olarak girdiği her satıkta var olmaya çalışıyorum. Çünkü merakımı cezbediyor.
İster istemez. Aynen. Ama sizin gibi birisi için öyle. Tabii herkes için böyle değil çünkü bildiğim başka örnekler ama böyle olmuyor. Hani ben mesela sizle dışarıdan bakınca sanki kripto konuşacağımızı düşünmezdim. Aklıma
doğrudur,
gelmezdi
doğrudur,
ama
evet.
Bir önceki videonuzu görünce bir dakika dedim işte başka bir yere geldi. Hemen lütfen böyle konuşalım diye aslında ama sonra tekrar bakınca biz iPad'dan mı acaba tanışıyorduk sizle?
Çok farklı yerlerden değil bağlantı mi? Halindeyiz aslında.
Tamam,
hani nereden buluştuk tam hatırlamıyorum.
Güzel,
ben de.
Güzel, evet. iPad'a bu arada ben söylemiş olayım. Zafer Bey'e de buradan selamlar söylemiş olayım. Yapay Zeka Derneği, Yapay Zeka Politikaları Derneği. Oradan diyebiliyordum ama sonra bakınca dedim ya her yerden tanıyor olabilir. Doğru yani. Bence bu kesinlikle doğru. Peki akademik tarafı var. Bir taraftan bu WAQ tarafı
evet,
var
evet.
Zaten. O da aslında bir nevi işiniz gibi mi? Doğru mu düşünüyorum?
Aynen öyle. Şöyle başladı macera. Şimdi ben tüketici davranışları çalışırken farklı enteresan gruplarla çalışıyorum aslında. Biraz ekonomik toplumsal sistemin dışında kalmış gruplarla da çalışıyorum. Düşük gelir grubu tüketicilerle yaptığım bir araştırma sonrasında beni Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı buldu.
Evet.
Ve biz 2014 yılından beri onlarla sosyal sürdürülebilirlik, kapsayıcılık alanlarında projeler gerçekleştiriyoruz.
2014'ten beri. Bu arada gerçekten uzun süre.
Uzun bir süre, evet.
Oradaki yapılan çalışma nedir peki? Neye tekabül ediyor davranış konusuyla ilgili olarak?
Şöyle, aslında çok çevresel sürdürülebilirlikle ilgili çok konuşuyoruz ama işin bir de sosyal tarafı var. Toplumsal parçalanma, kutuplaşma. Bunun gerek gelir ekseninde olabilir. Mesela şu an sık sık konuştuğumuz dijital gap, dijital uçurum konusunda da olabilir. Yani bazı grupları toplumun, yaşamın, ekonomik sistemin dışına iten güçler var.
Hı hı.
Bu ekonomik olabilir, teknolojik olabilir bahsettiğimiz gibi. Biz bu sorunları nasıl bertaraf edebiliriz? Nasıl daha kapsayıcı kurumlar, şirketler, yapılar kurabiliriz? Bunun üzerine çalışıyoruz
çok
aslında.
Çok iyi. Gerçekten apayrı. Yine üzerine böyle büyük ihtimalle saatlerce konuşulabilecek
aynen,
bir konu zannediyorum.
Aynen, kesinlikle.
Evet, ben sizi tabii kripto ile ilgili davet edeyim dedim ama yani kripto deyince de böyle dar alanda yani işte Bitcoin kaç olur falan diye değil de.
Yani
yükselirme öldük. Güzel, evet. Tabii herkesin beklediği soru bu yani nihayetinde. Yani dönüp dolaşıp hani biraz biliyorsanız büyük ihtimalle sizin de başınıza gelmiştir. Peki hocam yani nasıl olacak? Yükselecek mi sizce? Nereye nerede yükselmeye başlar konusu gelecektir illaki.
Aynen.
Sorayım madem öyle. Ne diyorsunuz?
Vallahi kısa vadede çok fazla bir
beklenti olmaması
gerekiyor gerçekten. Yani 2023 idi, 2024'de ötelendi şimdi yükselme beklentileri. Fakat dünya ve dinamikler de o kadar hızlı değişiyor ki ve kriptoya olan ihtiyaç da o kadar hızlı yükseliyor ki bu farkındalıkla çok kısa sürede farklı yerlere gelme ihtimali de var. Yani ben piyasanın hızlı düşüşler yaşamasını ve bunun uzun vadeye yayılmasını çok da tehdit edici bir faktör olarak görmüyorum. Daha
çok
uzun vadeli bakmak zorundayız. Çünkü yüzyıllardır süre gelen bir finansal sistemin alternatifini oluşturmaya çalışan bir sistem. Bunun bugünden yarına değişmesini beklemek hayalperestlik olurdu.
Bravo.
Zaten dünyanın ekonomik, siyasi dinamikleri de buna izin vermezdi ki zaten
vermiyordu.
Ne kadar çok vermediğini de görüyoruz.
Görüyoruz. Nasıl bekliyorsunuz mesela bu değişim ya da şöyle söyleyeyim daha doğrusu. Nereden başlar bu değişim? Yani şu an o başladı diyebilir miyiz? Yani o içerisindeyiz ama böyle bakınca sanki 10 sene falan mı görüyorsunuz? Bir öngörünüz var mı değişim için?
Benim için kırılma noktalarından ilki Çin'in yasakları oldu aslına bakarsanız. İkincisi de Rusya-Ukrayna savaşı.
Evet.
Şimdi Rusya-Ukrayna savaşından yaklaşık bir buçuk ay önce kadardı. Şimdi bu dinamikleri de tabii çok yakından takip etmemiz gerekiyor ki sistemin ne kadar elzem olduğunu anlayabilelim.
Güzel.
Dolayısıyla ekonomi politik bağlamında da kriptoyu ve güç sıfırı değerlendirmek durumundayız. Potansiyeli inanılmaz çünkü. Hı hı. Şimdi Rusya-Ukrayna savaşında Rusya-Ukrayna'ya saldırdığı anda hemen ABD ve Avrupa Swift kartını oynamaya başladı. Swift'ten çıkarız işte finansal transaksiyonları durdururuz vesaire.
Evet.
Tabii bu çok büyük bir tehdit ve yıllardır masada olan bir tehdit. Bu saldırının yaklaşık bir buçuk ay öncesinde Rusya Merkez Bankası'ndan bir haber gelmişti. tam işte Çin'in yasaklarının Kazakistan'daki problemlerin akabinde ve bazı madenciler de Rusya'ya yönelmişken yasaklayabiliriz diye bir açıklama geldi Rusya Merkez Bankası Başkanı'nda. Yalnız yaklaşık bir hafta sonra Putin dedi ki böyle bir şey yok. Zaten Putin yok derse olmaz biliyorsunuz.
Güzel.
Böyle bir şey yok. Biz bu teknolojinin gelişmesini, ülkede gelişmesini ve bunun önündeki girişimlerin de bunu lead eden girişimlerin de hayatta kalmasını istiyoruz. Dolayısıyla bu damarı kesmeyeceğiz diye bir açıklaması var. Fakat regüle edebiliriz dedi. Şimdi çok kısa bir süre sonra, 1-1,5 ay sonra Rusya Ukrayna'ya saldırdı. Hadi seni Swift'ten çıkartıyoruz işte. 7 bankası çıktı Swift'ten ama yine tehdidin gücü çok büyük tabii ki ve her zaman böyle masaya adamın önüne konulan bir şeydi.
Evet.
Ve o esnada da hemen şöyle şeyler gördük zaten. Biz alternatif Swift sistemimizi zaten geliştirdik dedi Putin. Bir, ikincisi bu alternatifin yanında kripto paralar gibi farklı alternatif en azından yatırım park etme araçlarımız da var. Ticareti yürütme araçlarımız da var. Sen istediğin kadar tehdit et dedi özetle.
Evet. Peki şunu sorayım ya, o zaman neden elzem olduğunu belki de böylece anlatabiliriz. Yani Swift mesela neden önemli? Niçin Swift bir Swift nedir diyelim o zaman? Hatta böyle söyleyelim.
Tamam söyleyeyim tabii. Evet. Swift 160 ülkeyi kapsayan, uluslararası para transferini sağlayan ana sistem. Hı hı. Yani mesela şu anda Ukrayna savaşından önce Rusya Avrupa'ya gaz tedarik ederken Ukrayna'da ödemelerini Swift üzerinden Rusya'ya gönderiyordu. Her türlü yani sizin bizim yaptığımız işlemler de Swift üzerinden dönüyor. Dolayısıyla seni Swift sisteminden çıkartırım demek, uluslararası para akışı sisteminden çıkartırım. Ne para ödeyebilirsin ne para alabilirsin demek.
Dolayısıyla isteriz demek. Dolayısıyla yani aslında ekonomik bir silah olarak da aynen gündeme geliyor. Kripto peki nasıl bozacak bu oyunu?
Kripto yani hemen alternatif olarak da sürüldü. Evet. Bu arada tabii hacimsel olarak öyle bir gücü yok. Yani Rusya'nın bütün para akışını, alışverişini bizim kripto sistemlerimiz üzerinden yürütmemiz mümkün değil.
Neden değil? Şey mi yani o hacime cevap veremez diye.
O hacime şu anda cevap veremez. Yani mevcut coin kapasitesi buna yetmiyor diyelim.
Çok iyiymiş.
Aynen öyle.
Rusya'nın
ama
gücünü de gösteriyor bir taraftan.
Kesinlikle. Şu anki durumda konuşuyoruz. Bundan bir 10 sene sonra pekala daha kuvvetli bir alternatif olacak.
Evet.
Bu arada tabii aba altından sopa göstermeydi birazcık Avrupa Birliği'nin yaptığı da. Sadece 7 bankasını çıkardılar Swift'ten.
Ha, tamamen de kapatmadılar aslında.
Kapatmadılar. Mesela Gazprom Bank var. Gazprom Rusya'nın AB'ye gaz sağlayan şirketi ve onun bankası. Zaten transfer onun üzerinden dönüyor. Yani gazının kesilmesi ihtimalini düşünüp Avrupa Birliği o bankayı tuttu zaten içeride. Evet. Hani böyle tehditmiş gibi.
Çok iyiymiş evet. Yani öyleymiş gibi yaptıkları bir durum söz konusu ama bir gün eğer gerçekten böyle bir şey olursa bu bahsettiğiniz şekilde kriptonun silah olarak kullanılmasını engelleyecek işte şimdi tabii merkeziyetsiz değil yani decentralized değil illa ama başka araçlarına devreye girerek aslında Web3 ile beraber de bambaşka senaryolarını devreye girerek aslında yeni bir dünya düzeninden bahsedeceğiz belki de.
Aynen öyle.
Çok
aynen
böyle
öyle
şey gibi mi yani ütopik bir şey mi söylüyoruz acaba? Neden ya da, neden öyle değil ya da siz nasıl bir Web3 ile beraber veya kripto ile beraber nelerin değişeceğini öngörüyorsunuz?
Şimdi biraz böyle işin içerisine girdikçe ben tarih okumasının, işte uluslararası siyaset okumasının, sosyoloji okumasının ne kadar önemli olduğunu anlıyorum kripto dünyasında da. Mesela bu uluslararası ilişkiler dinamiklerine nazade bir şeyden kesinlikle bahsetmiyoruz. Çin'in yasaklarının önemli sebeplerinden bir tanesinin kendi dijital parasını, dijital yuan'ı yükseltmek olduğunu biliyoruz. Ama dijital yuan'la, yani dijital paralarla kripto paralar tamamen farklı aslında mekanizmalar farklı tabii ki. Evet. Ama biliyoruz ki Çin giderek güçlenmek istiyor ve fiyat para olarak doları devirmek gibi bir amacı var. Dijital yuan o yüzden yükleniyor ve bu nedenle de kripto aslında işine gelmiyor Çin'in. Dolayısıyla yasakladı vesaire. Şimdi bu dinamikleri çözmezsek şayet kriptonun sekteye uğraması ya da bu dünyada işte gerçekleşen ani düşüşler, kırılımlar, değişimler çok iyi yorumlanamaz gibi geliyor. Evet. Ama uzun vadede bu arada yani küresel bir değişimden bahsediyoruz ve küresel değişimin en önemli ayaklarından bir tanesi olan finansal sistemin yeniden oynatılmasından bahsediyoruz. Buna karşı çıkabilecek güçlerin sayısı, kudreti vesaire malumunuz.
Evet.
Haliyle bu böyle bugünden yarına değişebilecek bir şey değil ama öyle bir kırılım yarattı ki bence bunun geri dönüşü asla ve asla yok.
Yok diyorsunuz. Evet.
İnternetin icadına benzetiyorum. Bravo. Ya da matbaanın icadına benzetiyorum. Hayatımıza girdi. Burada güçlenerek devam edecek ama tabii bu peyderpey gerçekleşecek.
Peki ne diyorsunuz Satoshi Nakamoto'nun bu yani İsmail Hoca'yı da ağırlamıştık burada sağ olsun İsmail Hakkı Polat. O da böyle açıklamıştı, güzel anlatmıştı. Hala mesela kendine ait olan para kıpırdamadı bile yerinden. Yani o kendisine ait olan kısım Bitcoin hala yerinden kıpırdamadı. Gerçekten o zamandan başlayarak mı devrim başlıyor? Yani Bitcoin'in işte ilk defa hayatımıza girdiği, işte o ilk işlemin yapıldığı dönemden mi hayatımıza girdi? Yoksa daha önce bunu deneyenler var mıydı böyle bu sistemi değiştirmek için? Böyle bu kadar radikal olabilecek bir şey biliyor muyuz?
Tabii ki. Yani daha önceden Satoshi'nin çok öncesinde bunun denemelerinin yapılmaya başladığını biliyoruz. Yani yaklaşık 15 yıllık bir tarihi var Satoshi'den de önce. Ama bu teknolojik gelişmişlik seviyesinde olmadığı için satıha yayılabilecek bir şey değil. Yani alana yayılabilecek, küresel alana yayılabilecek. Zaten internet altyapısı o zamanlar çok çok daha eksik. Yani bir tabii 30 yıl öncesinden bahsediyoruz yani.
Baldılara düşeriz herhalde, evet.
Yani kriptonun alternatif bir para sistemi olarak yükselmesi vesaire o zamanlar hayal edilmemiş olabilir tabii ki. Ama bunu kriptolama, o encryption sistemlerinin kurulması zaten o zamanlardan başlamış.
Evet, yani aslında var. Peki biz bu kripto ile beraber neleri değiştirebiliriz? Sizce daha da ötede ne değişecek hayatımız için? Bir örnek verdik işte. Swift gibi bir sistemin belki de devre dışı bırakılması etkilemeyecek bir süre sonra. Ama bir başka dev bunun işte bundan hoşnut olmayacağı için, Amerika diyelim bundan hoşnut olmayacağı için bu sefer kripto ile ilgili başka bir yaptırım getirecek büyük ihtimalle. Böyle karşılıklı savaş olacak dediğiniz gibi. Sizce nerede o değişimi görmeye başlarız? Yani yeni teknolojinin bir sonraki hamlesini mi bekliyorum yoksa Web3 mü diyelim buna?
Bana kalırsa Web3 yaygınlaştıkça özellikle teknolojik altyapı 5G teknolojisi ve benzeri teknolojiler hayatımıza daha da girdikçe ve genele yayıldıkça yani bazı ülkelerin tek elinde değil Amerika'nın, Çin'in bu altyapıya geçmesinden bahsetmiyorum. Dünya geneline yayıldıkça karşımıza hem sosyal hem yani bütün beşeri sistemlerde aslında olduğu insanla gibi alakalı bütün sistemlerde çok büyük kırılımlar gelecek diye düşünüyorum. Bunun başlangıcını kriptoda gördük fakat tabii Star Wars'taki şeye benzetiyorum ben böyle Dark Side sürekli aşağı çekmeye çalışıyorum.
Çok iyi. Dark Side olarak da onu.
Anarşist görüşlerimi de açığa vurmuş oldum.
Çok iyi.
Ya tabii bu bir anarşizm önerisi de değil bu bir yandan. Evet yani tabii bu ki. Bu alternatif bir sistem önerisi ama yine kapitalist sistem içerisinde hareket eden bir finansal, alternatif finansal sistemden bahsediyoruz. Yani kapitalizmin alternatifi değil ama mevcut finansal sistemin alternatifi. Zaten Nakamoto'nun bildirgesinde de yeni bir alternatif sistemin doğuşundan bahsediliyor ama bunun bir kapitalist sistem alternatifi değil, kapitalizmin işlemeyen yönlerinin alternatifi olduğunu vurgulamış.
Çok iyi.
Orada işte batık bankaların kurtarılmasıyla alakalı vesaire hani haberi bilirsiniz söylentiyi. Bence söylenti değil. Tamamen mantık bence o ama yani evet mevcut sistemin bir alternatifi değil, ekonomik sistemin bir alternatifi değil. Onun içinde işleyen ve bozuk bir çark sistemiyle işleyen finansal yapılım bir alternatifi.
Evet.
Ve bana kalırsa oradaki sakatlanmış noktaları o kadar iyi görüyor ki belki tamamen özerk değil ama bir arada yürümeye devam edecekler diye düşünüyorum. Hmm,
güzel, evet. Bence de bu barışçıl da bir yöntem gibi gözüküyor. Az önce anarşi dedik ama en azından barışçıl bir yöntem gibi de gözüküyor.
Biraz da mecburi tabii çünkü çok fazla ket konuluyor sistemin önüne. İster normal istemez. Olarak.
Evet. Yani böyle bakınca o zaman şunu söyleyeyim. Web3 nedir desek ve böylece yani çünkü böyle bahsediyoruz ya Web3 gelecek değişecek falan diye. Yani ne olacak da Web3 nedir de bizi bu kadar böyle etkileyecek?
Web3 aslında kriptonun, blockchain'in vesaire mantığını da bize çok güzel sunan bir çatı kavram. Blok zincir teknolojisi üzerinde yükselen bir yeni dünya diye tabir ediyorum ben.
Çok heyecanlı veriler bak. Yani böyle söyleyince peki nereye gelecek bakalım evet.
Tabii çok da yani cesur ya da nasıl diyeyim altı vurgulu konuşuyorum farkındayım ama bu benim inancım.
Evet evet bu arada ben de katılıyorum bakmayın yani böyle seyirci tarafından da oynuyorum da yoksa tam olarak aynısını düşünüyorum. Ama böyle bahsederken sanki bazen konuşurken sadece Web3 deyince Web3 değiştirecek deyince sanki altı doldurulmamış gibi ya Web2'den dolayı belki bu. Hani Web1 ile Web1 ve 2 arasındaki farkla Web2 ile Web3 arasındaki fark sanki arada böyle 10 kat falan fark var gibi yani. Eksponansiyel bir yükseliş var bana göre. İkisi arasındaki farka bakarsak. Kesinlikle. Yani 1-2 evet ne değişti? Şu değişti. Yani böyle işte sana cevap veriyor falan gibi ama diğeri tam dediğiniz gibi hepsiyle birleşince böyle kusursuz fırtına gibi oluyor bir anda. Hepsi birleşti, tamam şimdi oldu denilebilecek bir şey gibi geliyor. O yüzden heyecanla dinliyorum ben de. Seyirciye oynadım biraz, olmadı ve geri alıyorum.
Kesinlikle biz de oynayalım arada.
Tamam peki, güzel.
Şimdi Web 1 ve Web 2 aslına bakarsanız internetin çıkış amacını ya da işte bizim hayalimizdeki interneti tabii ki tam olarak karşılamadı.
Evet.
Zira teknoloji şirketlerinin dominasyonunda, kontrolünde, ülkelerin kontrolünde ilerleyen bir webden bahsediyoruz. Bunun dışına çıkarmak, tıpkı finansal sistemi ülkelerin kontrolünün dışına çıkarmak gibi, kriptoyu öne sürmek gibi Web 3.0'ı öne sürmekle mümkün olabiliyor. Burada çok derin bir kırılım var. Yani 1.0 ile 2.0 arasındaki kırılım aslına bakarsanız işin karşılıklı hale gelmesi, diyalog haline gelmesi, sizin de içerik üretebilmeniz. Tabii bu dünyanın ve internetin demokratikleşebilmesi anlamında çok önemli bir adımdı ama demokratikleşti mi? Hayır.
Tabii.
Zira işte Twitter Donald Trump'ın hesabını bile kapatabiliyor. Evet, değil ki siz ben. Ya da işte farklı yasal düzenlemeler zaten her an karşımıza çıkıyor ve benzeri. Dolayısıyla o istenen özgürleşme yaşanabildi mi? Hayır. Evet. Demokratikleşme yaşanabildi mi? Hayır. Ama Web 3.0 bunun ihtimalini açıyor bize. Mevcut sistemin kontrolü altında, mevcut güçlerin kontrolü altında. Şimdi böyle deyince de güçle dış güçler.
Küreselciler falan gibi demiyoruz. Evet, asla ondan bahsetmiyoruz.
Yani
evet.
Hali hazırdaki sosyal sistemlerin, yönetimsel sistemlerin, beşeri sistemlerin içinde sıkışmış insanların kurtulabilmesi, evet, daha farklı alternatiflere yürüyebilmesi için aynı kripto gibi Web 3.0'da çok büyük öneme sahip.
Tamam.
Bu arada şey de değil tabii, yani kripto böyle bir şiarla doğdu ama önüne çıkartılan engellere baktığımızda sonuçta şu an işte birer birer devreye girmeye başlayan ve yakında Türkiye'de de gelecek olan regülasyonlar bize gösteriyor ki aslında benim oradaki anonimliğimin ortadan kaldırılması için adımlar atılıyor.
Evet.
Niye kontrolü, devlet kontrolünde olan bir sistem olabilmesi için, vergiye tabi olabilmesi için adımlar atılıyor. Dolayısıyla hani o ilk çıkış felsefesinden uzaklaşıyor mu? Evet. Ama ben bu kırılımın artık geriye döndürülebilecek bir kırılım olduğunu düşünmüyorum. Çünkü elimizdeki teknolojik imkanlar çok hızlı alternatif üretebilmeye el veriyor. Yani evet, bir şeyi yasaklarsanız 2 gün içerisinde alternatifini kurabiliyorsunuz.
Evet.
Yani bir bankacılık sistemi için bunu söyleyemezsiniz ya da bir Swift sistemi için bunu söyleyemiyorsunuz. İşte Rusya yıllardır deniyor. 3-5 ülkeyle kendi arasında, evet, oynadığı bir sistem kurabildi. Ama elimizdeki teknoloji bana hemen alternatif yaratabilme ihtimali sunuyor. En güzel, önemli kısım bu. Kaçış yollarımız var ve hızla yeni bir sistem, yeni bir alternatif yaratma imkanımız var.
Çok iyi. Evet, bence çok önemli bu. Peki Web 3'le beraber biz neden, yani insanlar neden, kazancında bir değişiklik mi olacak? Ya da işte o finansal sistem nasıl onlara Web 3'le beraber bir farklılık sağlayacak?
Aslında bu yine merkeziyetsizlik kavramından bahsetmeye zorluyor bizi tabii, hı-hı, ki. Bu da yine ütopyen bir kavram kimilerine göre. Ama bir kurum, bir kişi, bir sistemin kontrolü altında olmayan bir web dünyasından bahsediyoruz. Bu her şeyden önce bence demokratikleşmenin çok önemli bir adımı. İkincisi de hayal edemeyeceğimiz kadar farklı yeni imkanlar sunuyor bize. Şimdi biraz davranış bilimci şapkamla konuşmaya geçeceğim.
Tamam.
İnsan... Bu arada benim teorik bilgilerimin üzerine kendi okumamdır. Herkes farklı okuyabilir tabii ki.
Tamam.
Ben şöyle olduğunu düşünüyorum. İnsanın, modern insanın modernite süresince 500 yıllık bir süre içerisinde hayatı, dünyayı kendisi için daha kolay, daha insanın dominasyonunda, insan merkezli bir hale getirmek için müthiş başarılar elde ettiğini düşünüyorum. Bunun için bir sosyal yapı kuruldu, aile yapısı kuruldu, ulus devlet kuruldu, finansal sistem kuruldu, demokratik işte yönetimler, seçim sistemleri vesaire hayata geçirildi. Avrupa'da başarıldı, başka yerlerde işte bizim bir Rönesans reform hareketimiz olmadığı için belki de sekteye uğrayarak sürüne sürüne de olsa devam etmeye çalışıyor vesaire. Bilimde, sanatta inanılmaz ilerlemeler kaydetti insanlık ki şu anda bu konuları konuşabiliyoruz.
Doğru.
Fakat bu sistemlerin insanı kendi doğasından, gereksinimlerinden çok fazla uzaklaştırdığını ve aslında bölüp parça parça ettiğini düşünüyorum. Yani insan kendine uyumsuz bir sistem tasarladı ve şu anda bu sebeple ruhsal hastalıklar bu kadar yükselmiş durumda. Psikologlar, psikiyatristler de randevu bulamıyorsunuz. İnsan kendini içine soktuğu açmazdan çıkmak için yeni alternatifler geliştirmeye çalışıyor. Ama bir bakıyor ki o alternatif de kendi eliyle inşa ettiği sistemler tarafından hemen bölünüp parçalanıp yutulup kendisine benzetiliyor. Kriptoyu da buna örnek verebiliriz mesela.
Çok iyi.
Mevcut sistemi kendi eliyle insanlık yarattı ve bu sistem içerisinde aslında ne kadar bağlayıcı, katı kurallarla hareket etmek zorunda kaldığını görüp alternatif yarattı. Ama insanın yarattığı, modernizmin yarattığı sistem o kadar kuvvetli ki siz alternatifinizi yarattığınız anda hemen onu işte fen bilimleri tabiriyle fagozitoza uğratıyor. Gidiyor, o hücrenin üstüne kapanıyor. Kendine yararlı parçaları alıyor, dönüştürüyor, kabuğunu da atıyor. Ben böyle tabir ediyorum. Biraz sert bir tabir biliyorum ama. Dolayısıyla kendine benzetmeye, her türlü alternatifi kendine benzetmeye dair çok kuvvetli bir yanı olan bir sistemler bütünü içerisinde yaşıyoruz. Ve çok insan iyi. Çok sıkışmış durumda. Bu sıkışmışlığı ancak ve ancak tıpkı işte Avrupa'da Rönesans'ı, reformu gerçekleştiren, devrimleri, aydınlanma çağını başlatan insanlar gibi vizyoner insanların başlatacağını düşünüyorum. Ve günümüzün vizyonerleri de ekseriyetle sanat, felsefe, tarih ve benzeri okumaları alıp içselleştirip bunu da teknoloji bilgisiyle yoğurmuş insanlar. Mesela Satoshi. Kim ya da kimler ise.
Evet.
Çok kuvvetli bir okuması olduğuna eminim. Finansal sistemi, insanın kendi inşa ettiği sistemlere dair çok kuvvetli bir entelektüel bilgileri olduğuna eminim. Bunun üzerinden bir alternatif çalışması gerçekleştiriyorlar ama ellerindeki en önemli araç teknolojiyle alakalı kasları, kuvvetleri. Çünkü sizin standart yöntemlerle bu sistemleri değiştirmeye çalıştığınız her defasında başarısızlığa uğradığınızı biliyor. Sistem hemen yutuyor.
Evet.
O zaman öyle bir alternatif geliştireyim ki bu sistem onu yutamasın. Ben bunu böyle bir çaba olarak okuyorum ve Web 3.0'ı da böyle bir çaba olarak okuyorum.
Bunun bir göstergesi. Evet. Yani böyle bakınca Web 3'ü bence bu açıdan daha iyi anlatılamayabilirdi bence bu Web 3 tarafı. O yüzden teşekkür ederim. Ben de ilgiyle dinlemiş oldum. Ders gibi de oldu. İsmail Hoca da böyle olmuş. Bayağı dedim ki varsa dedim hemen derse katılayım. Zaten akademisyen olduğu için de katılabiliriz gerçekten. Gireceğim derslerin sayısı artıyor. Şimdi Web 3 tarafı da böyle. Peki mesela son Binance'in bu geçtiğimiz günlerdeki hacklenmesi 100 milyon dolar ama daha sonra o böyle hemen çat diye geri aldılar falan. Aşağı yukarı %5'le falan kurtardılar zannediyorum. Ama bir taraftan da onların aslında kurtarabilmesinin sebebi yani bu DeFi dediğimiz tarafa ne kadar işte evet bu iyi olacak insanlığın geleceği için de iyi dediğimiz DeFi tarafına ama mesela bunu kurtarmaların şansı da sanki merkezi olmalarıydı yani kapatayım ben bunu bir dursun kapattım her şeyi kontrol altına aldım ondan sonra açarım deyip açılmasıydı. Ne diyorsunuz ya bu sanki geleceğe yönelik bir bahsettiğiniz zorluklardan bir tanesi olabilir mi? Yani o gene halletmemiz gereken sorunlardan birisi olabilir mi bu? Yani evet merkeziyetsiz bir tarafta ama bir tarafta merkeziyetin gücü var. Ya da o da aslında başka bir şey mi belki de o da ayrı bir oyun mu bilemiyorum. Hani ben şey dedim eğer BUSD olayı mesela günün sonunda ertesi gün kalktığımızda ki gece 2'de olmuş Türkiye saatiyle. Dedim ki yarın eğer bir USD tarafında güzel bir haber gelirse dedim ki ya bunu CZ zaten kendisi ayarlamış derim demiştim ben. Çünkü hemen öncesinde bir USD olsa stabil paralarla ilgili atağı falan hakikaten çok şeydi. Yani daha da merkeziyetçi olayım mı hissettiren bir konuydu bence. Ya da piyasa zayıflamışken ben bunu iyice güçlendireyim zaten %70, %60 top bende dönüyor diye. O yüzden o olmayınca şey ha tamam neyse dedim öyle değilmiş galiba. BUSD'de bir şey olmadığına göre ki olayı da okuyunca başka yere çıkıyordu. Ne dersiniz bu konuda? Yani o merkeziyetin gücü ve demin bahsettiğiniz mesela nasıl yapacağız? Yani evet bir taraftan anonim evet iyi güzel ama bir taraftan da onu kullanacak kötü güçlerin ya işte terör örgütlerinin mesela nasıl ayrıştıracağız bu ikisini? Yani öyle arada bir yerde ki bu anonimliği verdiğimiz zaman evet çok iyi oldu diyeceğiz ama belki de bir süre sonra bir dakika ya bunu böyle yaptık ama bu adamlar da artık burada at koşturmaya başladı diyeceğiz. Nasıl ayıracağız bu iki alanı?
Korkunç bir soru sorayım size.
Sorun ben de korkunç bir soru sordunuz diyecektim de tamam olmadı güzel.
merkeziyetli yapılarla hayatımıza devam ettiğimiz sistemde bu insanlar yok muydu?
Güzel.
Kara para aklanmıyor mu? Terörizm finanse edilmiyor mu? Ya da işte hackerlar girip insanların parasını hatta muhtaç vaziyetteki insanların paralarını dahi almıyorlar mı? Yani burada merkeziyetsizliği suçlamak yerine biraz dönüp mevcut sistemde ne var diye bakalım. Mevcut sistem zaten çalışmıyor ki.
Evet.
Çalışsaydı niye alternatifini kurmaya çalışayım zaten?
Güzel.
Yani sadece kendi gücümü elde etmek için belki yapabilirim bunu. Onun dışında insanların çok büyük bir kısmının memnuniyetsiz olduğu şeyleri değiştirmeye çalıştığım için alternatif yaratmaya çalışıyorum.
Evet.
Tabii ki o da şu andaki merkezi sistemin içerisindeki kötücül güçler ne kadar etkiliyorsa merkezi sistemi, bravo, merkeziyetsiz tarafı da etkiliyor. O yüzden
ve etkileyecek
yani,
de. Evet.
Aynen öyle. Hani bu şey işte kriptonun kara para aklama, işte terörizmin finansmanı, evet, falan derlerken Allah aşkına şimdi mevcut sistemde yok mu bunlarda?
Yok, kripto biz bilmiyoruz. Öyle bir şey bilmiyoruz. Gayet gayet güvenli biz. Niye siz öyle söylediniz? Şu an işkillendik yani biz.
Gayet
tabii yani gidiyorduk yani mesela hiç duydunuz siz yani öyle bir şey yok mu? PlayStation'daki bir oyunun network'ünü kullanan IŞİD duydunuz mu? Yoktu öyle bir şey yani adamlar haberleşmeyi oradan kullanmışlar. Şimdi kimin aklına geliyor bu yani? Bizim suçumuz değil ki yani merkeziyetin suçu mu bu? Yani gitmiş adam bunu kullanmış. Aynen. Demek ki dediğiniz gibi kullanacak bunu illaki. Yani
tabii ki.
O yin yang gibi olacak illaki bir taraf olacak ama. Ama şunu düşünüyorum eğer ki o adaletsizlik özellikle finans anlamında olduğu için azalırsa bunun... suistimal edilme ihtimali de o kadar azalacak belki de. Yani onu kullananların şansı da belki de o zaman azalabilir. Çünkü günün sonunda bu mağduriyete dayanan da bir şey diye de kullanılıyor. Yani suistimal edilmesi en azından oradan suistimal ediliyor. Yoksa Lazarus'u durdurmayacak yani bu hani şu an yok mu var. Yapıyorlar ama yani ileride de yapacaklar bunu. Belki daha çok şansları olacak mı bilemiyorum. Olabilir ama olması demek bu dediğiniz cevaba göre merkeziyetsiz olmanın suçu değil.
Ben öyle düşünüyorum. Bir de teknolojiyi biraz mevcut koşullar içerisinde değerlendirmek lazım diye düşünüyorum. Daha bebek adımlarıyla hayatımıza girmeye çalışan bir teknoloji bu. Teknolojiler bütünü diyelim. Şey aklıma geldi. Binance'in müdahalesi işte bir yerden müdahale edilmesi gerekiyor demek ki bu sistemle dediğimizde. Google ya da Facebook şu an tam olarak hatırlıyorum, hı-hı, zamanlı Facebook'u. Yapay zeka sistemi geliştirmeye çalışırken kendi aralarında, evet, konuşmaya başlamaları sebebiyle fişten çekmişler.
Evet, doğru.
Merkeziyetin en güzel örneği. Fişten çektim. Neden? Kontrolümden çıktı.
Tabii.
Toparlamam, düzeltmem lazım algoritmayı.
Evet.
Tam olarak buna benzetiyorum. Yani bir şekilde orada bir müdahalede bulunuyorsunuz. Çünkü şu anda sistem müdahaleye muhtaç vaziyette. Çok yani belki kuantum blockchain'den bahsettiğimizde kırılamayacak blok zincirlerden, evet, bahsediyor olacağız. Ve o zaman böyle sorunlarımız da kalmayacak ama şu an bunun için çok çok erken ve ben böyle daha gördünüz mü işte güvenli değilmiş falan filan. Alternatifin nedir? Daha güvenli bir sistem var mı şu anda? Ya bu da %100 güvenli değil ama daha güvenli bir sistemin var mı? Yok.
Evet.
O zaman...
Olsun yine de küreselcilerin bir oyunu biz öyle düşün. Peki o zaman şimdi gitgide zorlaşıyor yani siz ben her açtığımda başka bir şeyde kapatıyorsunuz bu kripto ile ilgili konuyu. Ben de kriptonun içinde bir insan var sanki değilim gibi yani böyle sanki öyle söylüyor mu? Tam da aksine ben de bir taraftan Zignel diye bir şirketteyim orada topluluk yöneticiliği yapıyorum. Ama tabii şey yani Türkiye'de özellikle biz daha çok token tarafına çok yani coin tarafına çok şeyiz odaklanmış durumdayız. Onu sormuş olayım yani mesela Web3 deyince... Etrafınızdan mutlaka görüyorsunuzdur. Yani şimdi bu konulardan bahsettiğinizde konu dönüp dolaşıp ya Bitcoin ne olur'a geliyor mu yoksa yoksa yine Web3 bir dakika ya bu hayatımızı değiştirecek deniyor falan diye sorular geliyor mu daha çok? Sanki ben hep benim tarafımda gördüğüm şey tabii token'da olduğu için de böyle ama ya ne olacak ne zaman yükselecek konusu geliyor. Hep bir şey var yani token tarafı ile ilgili ama teknolojiyle sanki çok ilgilenmiyoruz gibi ya da ilgileneceksek bile o işin finansal tarafı bizi daha çok ilgilendiriyor. Yani doğal olarak tabii. Bu yüzden Türkiye'de yaşayınca böyle olacak. Ne yapacaksın yani? Hani burada başka bir simülasyon yapmaya gerek yok zaten. Yani böyle dünyanın en zor simülasyonlarından bir tanesini yaşadığımıza göre. Demek ki haliyle finansı soruyorsun yani. Ne olacak? Coin ne olacak diyoruz.
Aynen öyle.
Ama siz nasıl görüyorsunuz? Yani Türkiye bu anlamda hani eskiden biz çok uzun yıllar evvel Türkiye'den neden Google çıkmaz diye sevgili Eylem Cülcüoğlu'nun yazdığı IT Business'da bir yazı vardı mesela. Dedi ki böyle neden çıkmaz? İşte bunu da San Francisco'da yazmıştı bu arada bu dediğimi. Neden çıkmaz? Şundan dolayı çıkmaz. Böyle bakınca Türkiye'den böyle bir kripto ile ilgili veya bu alanlarla ilgili bir çıkış bekliyor musunuz? Ya da etrafınızda zaten ekosistem içerisinde olduğunuz için ne görüyorsunuz? Onu sorayım.
Ben mükemmel şeyler görüyorum.
Mükemmel,
çok da umutluyum ve hani komünitenin de ilimden geldiği kadar içinde kalmaya çalışıyorum ki yeniliklerden haberdar olayım. Ya gerçekten dünya çapında işler çıkartıyoruz. Çok yakın bir vadede yakın bir arkadaşım Web3.0 Talent platformu ortaya çıkardı mesela bir tane. O da ekosistemin önemli aktörlerinden biri olmaya namzet bana kalırsa.
Şahane. Neymiş hemen öğrenelim biz de şey yapmış olalım, duyurmuş olalım.
Tabii ki yani biliyorsunuz daha ziyade işte şey çalışıyor, freelancer çalışıyor.
Ha okey tamam.
Onları bir araya getirdikleri işte iş gücünü kanalize ettikleri falan bir platform tamamen Web3.0 odaklı. Bence de mükemmel ve hani hem kripto tarafında hem blok zincir tarafında neler yapıldığını gördükçe de diyorum ki ya gerçekten burada çok kuvvetli bir damar var ve bizim hala Türkiye'de yerleşik çok iyi yazılımcılarımız, çok iyi geliştiricilerimiz.
Türkiye'ye yerleşik olduğuna emin miyiz? Hala kalıyorlar mı?
Hala kalıyorlar.
Süper.
Hala kalıyorlar ve ben
Allah'tan uzaktan çalışma da var bu arada.
Tabii
da,
yani evet. Hala da ülkedeki girişimlere destek veren, yurt dışında yaşayan çok fazla insan da var ama burada çok güzel de bir komünite var aynı zamanda. Zaten gaming alanındaki
evet.
Malumumuz yani bayağı iyi girişimler
çıkartıyoruz. Onu da soracağım. Peki gaming'le ilgili şu play to earn konusunu soracağım bir de. Bütün ne kadar cins soru varsa soracağım bunu.
Şimdi dolayısıyla ben bu insanlarla da bir arada oldukça görüyorum ki burada çok kuvvetli bir damar var. Fakat bir yandan teknolojiyle çok yakından ilgilenmeye fırsatı olmayan çok fazla insan da var. Hı-hı. Fırsat mı diyeyim, ilgi mi diyeyim tam o konuda emin Hı-hı. değilim. Zaten işte hayat gailesi malum. İnsanlar Doğru. hemen kripto ne olacak diye sorması normal ama bir 8 aydır falan soruları da almıyorum artık piyasa tepe
evet, evet, öldüğü için doğru. Gitgide ölüyor değil mi sorular? Yavaş yavaş bitiyor böyle. Aynen. Evet. Tamam böyle kalacak. Bekleyelim. Ne olur lanet olsun deyip break over. Evet.
Bir de yok saymaya başladı insanlar ki bu bence esas sıkıntılı nokta. Şimdi Metaverse öldü. Bunu teknoloji uzmanları söyleyebilir. Metaverse öldü demek, internet öldü demekle aynı şey işte. Bir 20 sene önce de insanlar internet kullanımını biraz azalttıklarında ilk etapta insanlar demiş ki internet öldü bak chat odaları boş. Tamamen buna benzetiyorum. Çok özür dileyerek biraz vizyonerlik konusunda sıkıntılı bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum.
Ne kadar nazik söylediniz tamam peki.
Vizyonsuz.
Böyle evet ya aynen o vizyonsuz nasıl olur ya internet bitti ne demek ki?
Yani Metaverse dediğiniz şey altı boşaltılmış bir kavram ama onun içerisinde
Bravo.
O evet, kadar evet. geniş bir dünya ve milyonlarca dolarlık yatırım, milyarlarca dolarlık yatırım ve işte bütün... ana şirketlerin işte bunu tüketici ürünleri üreten şirketlerden tutun teknoloji şirketlerinde zaten hayli hayli. İnsanlar işte Chief Metaverse Official falan hayretmeye evet. başladılar. Bu demek oluyor ki bu insanların gelecekle ilgili vizyonlarına çok güvendiğimiz şirketler çünkü onlarca yıldır dünyanın tepesinde evet. yer alan şirketler. Hem teknoloji şirketleri hem tüketici tarafında şirketlerden bahsediyorum. Yani onlar göremiyorlar da biz mi görüyoruz Metaverse öldü? Biraz fazla bold şeyler bunlar iddialar diye düşünüyorum.
Yani belki hemen araya girmiş olun. Orada şu tabii o kişileri bilmiyorum. O kişileri bilmeden söyleyeceğim şimdi. Dışarıdan bakınca mesela bizde Metaverse ile ilgili hemen coinleri biliyorsunuz bir yükseldi falan işte o hemen oradan bir dalındı. Onu oradan arazi alayım bir şey yapayım falan filan diye.
arazi
mevzusu o bir girdi. Bizdeki o öldü meselesi büyük ihtimalle bizdekiler söylüyorsa bunu eğer. İşte bak geldi aldı etti ne oldu kaldı elinde falan gibi bir şeyle olabilir bir ihtimal. Bir de Metaverse böyle Facebook tutunca bunun elinden. Bir de orada da şey var. Sanki Facebook tutunca bunu TÜKAK'a kısmı daha fazlaymış gibi. Yani işte Facebook tutu zaten bırak ya lanet olsun falan diyecek gibiymiş gibi bir konu da var. Ne bileyim Nvidia'nın Omniverse'ü var. İşte yani buna sadece Metaverse diye sanki Meta'nın bir parçasıymış gibi bakmaktansa daha genel anlamda bakınca tam dediğiniz gibi çünkü. Yani hani bu üniversiteler bununla ilgili bölümler açıyorlar yurt dışında. Aynen. Türkiye'de var mı bilmiyorum henüz duymadım ama belki de vardır da. Ama yani niçin açıyor bu adamlar? Yani hani ölüyor, biz açalım ya boş ver bulunsun falan diye açmıyor herhalde. Yani bir şey var ki açıyor bunda. Var çünkü zaten öyle.
Kesinlikle.
Kaldığınız yerden devam etmenizi rica edeyim. Hala hatırlıyorsanız tabii.
Hemen hatırlayacağım. Şimdi ya buradaki fırsatları ya da dünyanın buraya gidişini görmek aslında çok da zor değil bana kalırsa. Lütfen alınmasınlar o görüşte olanlar ama yani bunun için çok da işin içerisinde her gün deliler gibi okuyor olmanız falan da gerekmiyor. 2 senelik pandemi döneminde bunun ne kadar büyük bir ihtiyaç olduğu zaten ortaya çıktı evet. ve insan davranışı değişmiyor bakın. Geriye dönmedik biz. Kimse online shopping'i bırakmadı. Pandemi bitti, çok kimse doğru. online shopping'i bırakmadı. Ve oradaki imkanları arttırabilmek de tabii ki işte nasıl VR teknolojisini adapte ederim, ben burada kendime nasıl daha efektif bir satış yapabileceğim bir mağaza açabilirim evet. vesaire bundan geçiyor. Şirketler buraya bu kadar para harcarken, eğitim kurumları çok iyi bir eğitim platformu olma, eğitim aracı ortamı olma fırsatını görürken
evet.
Hadi Metaverse öldü. Hayır ama yani bunun hype kısmı zaten dedik almayın arazi evet. diye.
Güzel. Süper. Şahane. Evet. Hype kısmı evet buydu. Çok
hype
iyi.
Hype kısmı öldü sadece evet. ve iyi de oldu. Çünkü Kesinlikle. Hype kısmı bir dolandırıcılık vesaire falan potansiyeli de içeriyor evet. zaten. O yüzden Şahane. Hype'ın ölmesi beni mutlu ediyor. Metaverse ölmedi. Hype Metaverse öldü. Şimdi biz gerçeğiyle ilgilenmeye devam ediyoruz. Ve bütün uzmanları da gerçek tarafla ilgilenmeye devam edelim buradan. Ölen
çok
bir şey
iyi.
Yok.
Çok iyi. Ölen bir şey yok. Peki şahane. Metaverse şimdi az önce kusursuz fırtına demiştik ya böyle işte Metaverse, işte Web3, kriptonun daha da güçlenmesi, kuantumun gelmesi falan filan. Bu hakikaten bunlar geldiğinde düşünemiyorum. Yani hala hayatta olurum umarım.
ben de.
Yani gerçekten çok sıra dışı bir geleceğe doğru gidiyoruz. Onda yani ki öngörülebilir gibi geliyor bana. Yani en azından hissediyorum onun büyüklüğü. Dedim ki evet o geldiğinde o büyük veri falan. Biz işte yıllar evvel büyük veriden bahsederken ya tamam büyük veri büyük veri de nedir büyük veri falan derken şimdi o büyük verinin ne kadar yapay zekayı aslında ilgilendirdiği ve neyi değiştirdiğini görüyoruz. Oradan da şunu atlamış olayım. Yapay zekanın işte işlerimizi kaybedeceğimiz, işte aslında geleceği daha kötü bir hale getirebilecek, Skynet olacak, bizi öldürecek falan diye mi düşünelim yoksa orada da yine aslında bir önce kripto konusundaki kontra cevabınızla beni yerle bir etmiştiniz, onu unutmadık. acaba öyle mi düşünüyorsunuz? Yani orada da yine iyiler kötüler olacak, kötü tarafı da olacak gibi mi düşünüyorsunuz? Ne diyorsunuz? Yapay zeka için ne dersiniz?
Tamamen iyiler kötüler olacak ve onların savaşı devam edecek.
Söylemeseydin keşke, niye söyledim hay Allah.
Ya şöyle insan...
Ama bu zaten değil mi? Evet. Davranış bilimi olduğu için burada ben böyle yükleniyorum. Çünkü bütün o konunun uzmanı olduğu için yani yakalamışken böyle soracağız. Yapacak bir şey yok.
Bu arada biraz hani sert bir şey söyleyeceğim.
Lütfen.
İnsan doğası gereği iyi bir varlık değil. Ben bunu böyle düşünmüyorum. İnsan kendini ve beyin çalıştığım için de bunu görüyorum. İnsan kendini disipline etmeye çalışan ancak çoğu zaman kendi beyninin işleyişi üzerinde bile çok kısıtlı kontrole sahip olan bir varlık.
Süper. Tamam, evet.
Ve dolayısıyla hani aksiyonlarımızı nereye kadar kontrol altına alabiliriz ya da nereye kadar işte iyi tırnak içerisinde bir varlık, iyi kötü savaşı nerede son bulur falan filan. Ben insanın özünde iyi bir varlık olduğunu düşünmüyorum. Özünde nötr bir varlık olduğunu bile düşünmüyorum.
Evet, tamam. Şimdi sert oldu, evet. Şimdi onu demeseydiniz iyiydi ama tamam. Peki madem dediniz doğru. Bu arada ben de katılıyorum size. Yani çünkü biliyorsunuz da zaten. Bu arada hani ne diyeceğim ya? Karşıda bir veri yok. O yüzden zaten çıkmayacak. Ben direkt olarak kabul ediyorum. Bir de gerçekten işin sonunda, günün sonunda dediğiniz doğruya çıkıyor. Yani ortaya çıkan durum... Şimdi aklıma Mr. Robot geldi hatta. Yani iyi bir dizi, tavsiye etmiş olalım. Seyretmeyen varsa hala mutlaka seyretsin. Orada da iyi için, işte bunu iyi için yapıyoruz derken günün sonunda bakmışsın ki aslında çok kötü bir şeye de yol açmışsın. Daha doğrusu öncekinden daha iyi bir şey çıkartmamışsın. Gene kötü var işin içinde. Sanki kötü yok olacakmış gibi düşünülen bir senaryodan oraya geliyor. Spoiler'ın da kralını vermiş olmayalım. Umuyorum öyle değildir ama yani hala çok izlenecek çok şey var. Yani gerçekten öyle düşünmeyin. O yüzden dediğinize katılıyorum. Maalesef ya bunu beklemeyerek bunları aslında yapmamız gerekiyor. Yani orada ne bileyim işte kanunlar falan diyerek daha da derine giderek işte kötü düşünmeyi ve yani bunun sonuçlarını daha farklı şekilde getirmek belki doğru olacak. Avrupa mı bu anlamda daha doğru yapıyor? Amerika tarafı mı daha doğru yapıyor falan diyerek bambaşka yerlere götürüp videoyu 50 saate falan çıkartmak ihtimali var. Öyle yapmayacağım. Güzel. Evet, seyirciler öyle olmayabilir. Hani video gitmesin, seri olarak madem öyle devam edebiliriz diyeceğim. Ben kripto ile ilgili şunu sorayım o zaman. Bu Türkiye'de bahsettiğiniz böyle çok iyi isimler vardınız. Yani çok hakikaten ben de seviniyorum böyle duyunca. Görüyorum Türkiye böyle baktığımızda dünyada dördüncü en çok kripto kullanan ülke. Evet, finansal tarafla ilgili derdimizden dolayı da bunu çok kullanıyoruz. Bu yüzden de sevgili Tuna Kaya bize misafir olmuştu. Demişti ki işte en çok kaybeden birinci veya ikinci ülkeyiz bu arada kriptodan da. Çünkü bir taraftan da işte o kötülere, az önce bahsettiğimiz kötülere yeniliyoruz yani. O daha çok diyorduk işte bunun bir kısmı fenomenler, bir kısmı da işte finansal yatırım yapmayı bilmeyenler, işte kredi çekip ben kriptoya gireyim diyenler gibi. Yani oradan para kazanırım, burayı kapatırım. Geleneksel böylece ölsün bitsin ama ondan sonra geleneksel başına gelince de bir dakika parayı verdiğimizde veremiyorsun çünkü kripto tarafı batmış gibi. Burada biz nereye, hani Türkiye olarak nereye varabiliriz? Hala güzel bir şey var mı? Bu kaybettiklerimizin dışında Web3'le beraber de güzel bir gelecek görüyor musunuz? Onunla beraber bitirelim.
Ben güzel bir gelecek görmeye eğilimli bir insanım. O yüzden de objektif bir yanıt veremeyebilirim.
Güzel.
Çünkü iyileri seçmeye çalışıyorum. Her ne kadar biraz önce konuştuğumuz gibi yani yapay zekadan çıktık. İnsanın kendisinin aslında kötücül olmaya eğilimli bir varlık olduğunu, dolayısıyla yapay zekayı da o tarafa çekebileceğini. Bu arada hani şey görmüştük. Yapay zekayla işte bir HR sistemi kuruluyor. Çok bence şey örnektir. Tehlikeli, işin sınırlarını gösteren bir örnek. İnsanlar adayları eleyebilmek için ama tamamen yapay zeka algoritması üzerinden bir işte insan kaynaklı uzmanına gerek kalmadan bu elemeyi yapıp en iyi istihdamı yapabilecek bir sistem. Mükemmel görünür de. Fakat beslediğiniz veri mesela cinsiyetçi ya da işte azınlık ırklara mensup insanları dışarıda bırakacak bir veri olduğu için biz bunu yapagele geldiğimiz için yıllardır, yüzyıllardır onu beslediğiniz algoritma da aynı sonuçla sonuçlandı. Çok cinsiyetçi, işte kadınlara çok daha az seçim şansı veriyor. Siyah kişileri devre dışı bırakıyor. Azınlıkları devre dışı bırakıyor ve buna göre istihdam yapıyor. Dolayısıyla bu sistemi de ortadan kaldırdık. Niye? Bizim verdiğimiz
veri. Verdiğin neyse onu alıyorsun.
Aynen yani. Öyle. Dolayısıyla yani o anlamda insanın
çok güzel.
Şu anda hali hazırdaki işletim sistem üzerinden kurduğu yeni sistemlerde de bu tip sekteye uğramalar muhakkak olacak. Neydik ne olacağız ona bakmak
farkına
lazım.
Varabilecek miyiz acaba onları?
Aynen. Ben şeyi düşünüyorum her zaman. Bizim T0 ile T1 arasındaki farkı ölçerek ilerlememiz lazım. Delta derdik. Hatırlarız belki denklemlerden, liseden falan. O delta bizim için önemli. Yani ben birdenbire çok büyük bir progres, çok büyük bir ilerleme vesaire olabileceğini düşünmüyorum. Çünkü sizi sürekli geri çeken geleneksel elde mekanizmalar için var. Ve bu mekanizmalar durmayacak çünkü yüzlerce yılda oluşturulmuş çok kuvvetli kültürel, sosyal, siyasi mekanizmalardan bahsediyoruz. Evet. Ekonomik mekanizmalardan bahsediyoruz. Dolayısıyla aslında mesela kripto özelinde ya da Web 3.0 özelinde konuşursak ben T0'dan bu teknoloji benim hayatıma geldikten bugüne kadar nasıl bir değişim yaşadım buna bakarsanız muazzam sonuçlarla karşılaşıyorsunuz. Bravo. Yani en son işte Ukrayna Savaşı'nda insani yardımların gönderildiğini gördük. Evet. Kripto network'ü üzerinden. Bu mesela çok iyi bir örnek.
Kesinlikle.
Ve buna benzer daha onlarca yüzlerce örnek vermek mümkün. Özellikle blockchain benim çok güvendiğim bir teknoloji ve Web 3.0'da blockchain üzerinde yükselen bir dünya. Yani temel olarak blockchain'e evet, baz alan tabii. Bir dünya diyelim. Dolayısıyla ben aslında çok umutluyum. Çünkü teknolojinin gücüne ve gelecekte inşa edeceğimiz teknolojinin daha da güçleneceğine inanıyorum. Ve şu andaki mevcut durumda ya o kadar da büyük bir gelişme kaydetmedik falan demek de bana haksızlık gibi geliyor.
Doğru.
Bir 15 sene öncesiyle şu anı kıyaslarsanız kesinlikle. Muazzam bir değişim var. Evet. Dünya çapında muazzam bir değişim var. Mantalitelerimiz bile çok değişti. Ve artık bir inancımız var.
Evet.
Yani benim geleceğe daha umutlu bakmama sebep oluyor bu teknolojiler. Hala insanlık için bir umut var diyebiliyorum. Şahane. Mars'a gitmek zorunda olmayabiliriz yani her açıdan.
Şahane. Gerçekten mükemmeldi. Ya son da güzeldi. Bitcoin de yükseldi 15 yıl önceye göre. Deyip böyle sanki her şey ona bağlıymış gibi. Tabii canım görüyorsunuz ya ben 15 yıl önce almış olsaydım falan. Evet ya bence çok güzeldi. Gerçekten çok teşekkür
bence
ederim.
De, ben
yani çok uzatmamak için böyle yaptım ama sanki öyle görünüyor ki umarım bir daha vaktiniz olur, bir daha konuk ederiz.
Her zaman beklerim, çok keyif aldım.
Gerçekten. Ya biz o keyif bize ait. Bugün için kesinlikle rahatlıkla bunu söyleyebilirim. Çok iyi oldu. Çok teşekkürler geldiğiniz
ben
için.
Ben teşekkür ederim.
Bugünkü konuğumuz Dicle Yurdakul oldu. Akademisyen, davranış bilimleri konusunda uzman, doçent, doktor Dicle Yurdakul diyeyim daha doğru olsun akademisyen tarafını söylerken de. Ve bir taraftan da UNDP'nin de 2014'ten beri aslında devam eden bu davranış bilimleriyle ilgili kısmıyla ilgili devam eden çalışmaları olan çok değerli bir ismi ağırladık. Ben kripto ile ilgili tarafını daha geç keşfettim ama gerçek görüldüğü gibi çok da fazla şey öğrendim. Çok teşekkür ederim
ben
geldiğiniz
için.
Ben
çok teşekkür ediyorum.
O zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.